Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, 4. Murat dönemindeyiz Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kritik dönemlerine artık yavaş yavaş geliyoruz. Az sonra bu ilginç dönemi soracağız hocamıza ayrıntılarıyla birlikte. Hatta bazı anekdotlar da rica edeceğiz Güray hocamızdan. Fakat hocam öncesinde hep kitap armağanımız, soruları yorumları için ben dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttarihi@trt.net.tr ve Güray Hocam'a hemen soruyorum. Bu hafta hangi kitap hocam? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan.
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2015 yayını güzel bir baskı eser hediye ediyoruz. Vladimir Bartold'un ki Orta Asya Türk Tarihi hakkında en önemli araştırmacılardan birisidir. Çok önemli bir onun konu edildiği bir eser. Lunin adında bir Rus tarafından yine kaleme alınmış olan bu eser Türkçe'ye çevrilmiş. Rus oryantalizminde ve tarihçilerinin gözünde Orta Asya Türk Tarihi.
Hocam nedir içeriği kitabın?
Kitabın içeriğinde özellikle Orta Asya Türk Tarihi çalışan araştırmacıların hayatı, eserleri ve bu eserlerin içerikleri hakkında araştırmaların, arkeolojik çalışmalardan itibaren genel Türk tarihi içerisindeki değeri ve genel anlamda Orta Asya Türk tarihi, özellikle Moğol İmparatorluğu'na kadar olan dönemi anlatan bir önemli eser. Barthold'un hayatı da burada anlatılıyor. Vladimir Bartold, Orta Asya Türk tarihi araştırmalarını ve Orta Asya tarihçiliğini dünyada öncü olarak çeken, öncülük yapan tarihçilerden birisi. Bundan dolayı da Türkiye'de Bartold'un pek çok eseri Türk Tarih Kurumu yayınımızdan da çıkmış bulunuyor. Ayrıca kitap içerisinde Orta Asya Türk tarihi araştırmalarıyla ilgili makaleler ve kitaplar listesi var. Gerçekten de birkaç eser hakkında da hemen bilgi verelim. Moğol istilasına kadar Türkistan adlı eseri Bartold'un. Yine Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler adlı eseri. Pek çok makalesi ve onun Orta Asya araştırmaları üzerine makaleleri bizim kurumumuzdan yayınlanmıştır. Pek çok eserinin de tanıtıldığı ama ayrıca başka araştırmacıların da, yani Rus oryantalistik araştırmacılarının da kitaplarının ve eserlerinin, hayat hikayelerinin de anlatıldığı bir kitap bu eser. Gerçekten de hem akademik dünyaya hem de genel okuyuculardan meraklılara güzel bir eser hediye ediyoruz.
Armağanımız olsun bu haftaki şanslı dinleyicimize. Telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla konumuza başlıyoruz. Hocam 4. Murat dönemindeyiz. 4. Murat döneminde herhalde bir epey zaman sonra yeniden fütühat ve 4. Murat'ın seferleri söz konusu.
4. Murat Osmanlı Devleti'nde geleneksel olarak ordunun başında sefere çıkma alışkanlıklarını sona erdiren bir padişahtır. Bunu tekrar ifade etmemizde yarar var. Tabii hükümdarlığının ilk 10 yılında eğitimi ve yetişmesiyle ilgili eksikleri tamamlanmış. Bu sırada Valide Sultan, Naibi Saltanat gibi devleti yönetmiştir. Kösem Sultan ismiyle bildiğimiz annesi derüfte etmiştir hükümdarlığı. Ancak bu tarihlerde Osmanlı Devleti gerek içeride gerekse dış politikada bazı kayıplar da yaşamıştır. İşte bunlardan birisi, en önemlilerinden birisi Irak-Bağdat bölgesinin Safevi Şah Abbas kuvvetlerinin eline geçmesiydi. Bu bölgenin yeniden ele geçirilmesi için 4. Murat büyük bir hazırlık yapmıştır. Kendisi bütün ordu ve devletin dizginlerini eline aldıktan sonra gerçekten askeri seferlere de Osmanlı Devleti tarihinde büyük bir hazırlıkla çıkan, ordunun başında sefere çıkma hazırlığını, askeri eğitimini de tamamladıktan sonra karara bağlayıp çıkan bir padişahtır. Ona dair çok ilginç özelliklerden bahsediyor tarihler. 4. Murat başta kendi döneminin önemli ilim insanlarından, devlet adamlarından devletin sorunlarıyla ilgili raporlar istemişti. Bu kişilerden birisi Koçi Bey idi. Yine o dönemin raportör diyebileceğimiz başka tarihçi ve devlet adamı, defterdar diyebileceğimiz, aynı zamanda muhasebeden, maliyeden anlayan kişilerinden de ayrı ayrı raporlar almıştı. Buna göre de reformlar yapmak istemiştir. Yani bir Yeniçeri isyanıyla öldürülen Genç Osman'ın yarım bıraktığı reformları 4. Murat tamamlamak istemektedir. Hem askeri ocakta hem de devletin bozulan ekonomisinde, siyasetinde, askeriyesinde, gerçekten maliyede önemli reformlar yapmak için tedbirler almayı düşünüyordu. Buna dair fermanlar da çıkarmıştı. Kardeşlerinden bir kısmını ortadan kaldırmış, ancak sadece devlet adamlarının içeride ailenin de bir kısmının karşı çıkmasıyla İbrahim küçük kardeşi kalmıştı. O da Şimşirlik denilen sarayın özel odasında kafeste yaşıyordu. 4. Murat böylece kendisine karşı içeride, sarayda veya devletin başka bölgelerinde çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak düşüncesiyle ilk işlerini yaptıktan sonra orduda bir büyük disiplin sağlamak üzere kendisini o ana kadar çeşitli yerlerde aldatmış veya itaatsizlik yaparak saray içerisinde zor duruma düşürmüş olan bazı vezirleri, hatta Şeyhülislam'a kadar bazı kişileri kendi istediği gibi tayin ettikten sonra Valide Sultan'a da artık görevinde bulun, başka işlere karışma şeklinde anlayabileceğimiz şekilde onu bütün yetkilerden uzaklaştırmıştır ve bizzat devletin dizginlerini eline aldıktan sonra biz onun ilk askeri harekatı öncelikle bu dizginleri almadan önce bir vezir aracılığıyla Bağdat seferine orduyu gönderdiğini, ancak Bağdat'ı tam bir kuşatmaya tabi tutamıyor Ahmet Paşa. Musul bölgesinde kalıyor Osmanlı ordusu. 4. Murat Doğu Anadolu'da devam etmekte olan ve yeniden Yavuz Sultan Selim Han zamanında olduğu gibi nükseden Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmında yayılmakta olan Şiilik ve batini propagandalar hem de siyasi noktada etkili olmaya başlamış ve bazı isyanlar içerisinde de yer almaya başlamıştı bu bölgedeki olaylar. Gittikçe artıyordu. Abaza isyanı gibi isyanlar yine bu bölgelerde sirayet ediyordu. 4. Murad'ın öncelikle Revan seferini karara bağlayıp,
yani bugünkü Erivan hocam.
Evet, bugünkü Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'ın o zamanki ismi Revan'dır. Revan seferine çıktığını görüyoruz. Revan seferi sırasında Anadolu'nun Kuzeydoğu Anadolu ve Orta Anadolu kısmındaki birçok vilayeti ziyaret etmiş, buralarda adalet meclisi kurmuş ve padişahı ilk kez gören Anadolu halkı onun bulunduğu ortamda kendi yaşadıkları sorunları arz etme imkanı yakalamışlardır. Yani gittiği yerlerde Osmanlı padişahları geçmişte de seferler sırasında konaklarlar, menzillerde, karargahlarda vatandaşın sorunlarını da dinlerler ve çözüme kavuştururlardı. Gittiği bölgelerde yapılan adaletsizlikleri, isyanların gerekçelerini teftiş eden 4. Murat, başkentte uygulamış olduğu yasakların taşrada hiç uyulmayan bir durumda olduğunu, taşranın durumunun gerçekten de vahim olduğunu çok iyi görmüş ve taşraya da yayan fermanlar tedbirler ele almış, yayınlamıştır. Yani Osmanlı başkentindeki sorunları 4. Murat ve aile, saray çok iyi gözleyebiliyordu. Mesela bir fiyat sorunu yaşanıyorsa fiyatlarda dengeyi sağlayacak bir takım uygulamaları başkent için ayrıca emrediyordu padişah. Ama Anadolu'yu gezince, Anadolu'yu bir askeri sefer dolayısıyla en ücra yerine kadar, işte Erzurum, Erzincan gibi bütün Doğu Anadolu bölgesini de, Ağrı ve çevresini de görmüş olan ordu ve devlet erkanı, elbette Anadolu'nun o dönemde yaşamış olduğu sıkıntıları, yine devlet adamları bir haksızlık, yolsuzluk ya da başka bir şikayet konusu olabilecek mevzular var ise padişaha arz etme imkanı ortaya çıkıyordu. 4. Murad'ın bütün bu seferlerde pek çok sorunu çözdüğünü ve yerinde müdahalelerle devletin bu bölgede yeniden yerleşmesini, tanınmasını sağlayacak tedbirler aldığını görüyoruz. Kendisinin Revan'a kadar giderek bütün bu bölgelerdeki Safevi askeri üslerini ortadan kaldırıp Şii propagandalarını, propagandacısı veya taraftarı olan kişileri de tespit ettirdikten sonra idam ettirdiğini görüyoruz. Böylece Safevilerle Osmanlılar arasındaki Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra başlayan en önemli askeri harekat karşılaşması gerçekleşmiştir. Revan seferiyle birlikte bütün bu Kuzey İran bölgesi, Tebriz'e kadar olan bölge, Osmanlı Devleti'nin himayesine yeniden girmiş oluyordu. 4. Murat daha önceden Anadolu'nun Güney ve Irak bölgesinde, Basra'ya kadar olan bölgede etkili bir propaganda yapan Şah Abbas'ın adamlarını ve tabii ki bölgedeki huzursuzlukları, gelen şikayetleri dikkate alarak ikinci büyük bir askeri sefere çıkmıştır. Bu kendisinin zaten hayatı boyunca yapmış olduğu iki önemli sefer var. Ve iki seferden dolayı da biz 4. Murad'ın çeşitli ünvanlar aldığını, halkın gözünde de farklı bir noktaya doğru yükseldiğini görüyoruz.
Güray Hocam, burada bir sözünüzü keseceğim. 1055-1058 ta Sultan Tuğrul'un Bağdat seferlerinden Yavuz Sultan Selim Han'ın 4. Murat. Kaç tane bizim Bağdat seferimiz var acaba tarihimizde Güray Hocam? Çok ilginç bir coğrafya bu.
Tabii Bağdat her zaman önemlidir. Yani dünya siyasetinde, tarihinde bugün de önemli bir coğrafyadır. Kesinlikle önemini de kaybetmiş değildir. Mezopotamya dediğimiz coğrafyanın tabii bir bileşkesi olan Bağdat, Musul, Basra hattı. Her birisi de birbirinden değerli. Dünya tarihi boyunca da baktığımız zaman dünyanın süper güçleri olan Büyük İskender bu bölgeyi almak istemiştir, almıştır. Büyük devlet olmuştur. Roma bu bölgeyi almak istemiştir. Bunun için Pers, Sasani İmparatorluğu'yla savaşmıştır. Aldıktan sonra büyük bir dünya gücü olabilmiştir. Osmanlı Devleti için de aynı şey geçerlidir. Safeviler için de aynı şey geçerlidir. Büyük Selçuklu Devleti için, Abbasiler için keza aynı şeyler söylenebilir. Dolayısıyla insanlık tarihinin bir beşiği diyebileceğimiz Irak coğrafyası Asurlardan Osmanlılara kadar ki Birinci Dünya Savaşı'nda da Kutul Amare diyebildiğimiz dünyanın en büyük savaşlarından birisi olan Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephesi, Güney cephesi idi. Bu cephede Çanakkale ile kıyaslayabileceğimiz derecede büyük olaylar gerçekleşti. Kutul Amare muharebesi de yine bu bölgede gerçekleşmişti. 4. Murat bu bölgeye ayrıca bir sefer yapma kararı almıştır. 1638 tarihinde bu ikinci fetih harekatına girecektir. Bölgedeki şah kuvvetleri büyük bir savunma ve tedbir almışlardır. Ancak 4. Murat da önceki seferinden elde ettiği tecrübeyle birlikte Anadolu'nun bütün vilayetlerini ziyaret ederek, timar sistemindeki bozuklukları da düzelterek, yine Celali isyanlarını da tamamen bastırmak suretiyle sorunları çözerek yavaş bir ilerleme ile 1639 yılında Kasr-ı Şirin diyebildiğimiz anlaşmayla imzalanacak büyük bir sefere çıkmıştır. Bu seferden önce kendisinin Bağdat'ın hemen dışında, kale dışındaki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin türbesini ziyaret etmesini istemiştir bazı devlet adamları. Çünkü orayı Şah Abbas'ın kuvvetleri yağmalamıştı ve yıkmıştı. Hiç olmazsa şimdi orduyla ele geçirdiniz efendim, ziyaret edin burayı deyince 4. Murat haya ederim burayı ziyaret etmekten. Çünkü Bağdat hala düşmedi. Bağdat düşsün, yeniden yapılsın. Ondan sonra ziyaret edeceğim yeri biliyorum demiştir. Gerçekten bu Osmanlı Devleti'nin kendisine özgü bir tavrıdır. Nazik bir padişahlık ve hükümdarlık karakterine sahip olduğunu gösteriyor. Aslında 4. Murat yerine göre çok acele, adaletle ilgili konularda çok acele kararlar veren bir hükümdar olmakla birlikte kendisi bir konuda kesin bir kanaate kavuşmuşsa kesinlikle o kararı kadıya da bırakmıyordu. Kendisi bizzat bu kararı uygulamaya geçiyordu. Hızlı karar veriyordu, yani devlet işlerinde pratik ve hızlı kararlar veren bir hükümdardı. Bir konuda verilmiş olan emre ya da fermana itaatsizlik gördüğü zaman yol boyunca askerlerden ve paşalardan dahi tenkil ettirdiği, yani infaz ettirdiği kişiler görüyoruz. Osmanlı paşaları içerisinde ondan dolayı müthiş bir bağlılık ve itaat de söz konusu askerler içerisinde de 4. Murat'a. Bunu başarısında en temel faktörlerden birisi görüyoruz. Devlette disiplin, otorite, adalet bu mekanizmayı çok iyi işletmiştir 4. Murat. Nitekim Bağdat'ı kuşattıktan ve tamamen fetih gerçekleştikten sonra şehrin bütün ahalisinin sorunlarının dinlenmesi, not edilmesi, şehir ile ilgili kanunnamenin yayınlanması emrini vermiş ve ardından İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin türbesini ziyarete gidip ona dua etmiştir. Yani senin mekanın burasıydı, şimdi vefa borcumu ödeyebildim şeklinde bir adeta tarihe vefa işareti vermiştir. Böylece Bağdat 1639 yılında onun fethinden hemen sonra gerçekleşen ve İran Safevi Devleti de ilk kez Osmanlı Devleti'nin ne kuzeydeki Azerbaycan bölgesinden ne de Irak'tan çıkarılamayacağını her ikisinde de yenilerek anlamıştır. Böylece Osmanlı Devleti'nden barış isteğinde bulunmuştur. Ve 4. Murat zamanında imzalanan barış anlaşmasıyla bugün hala Türkiye-İran arasında sınır olan Kasr-ı Şirin anlaşması dediğimiz anlaşmayla çizilen topraklar sınır olarak kabul edilmiştir.
Hocam diyelim, nefeslenelim, ardından devam edelim sohbetimize.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinizindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam, daha önceki programlarımızda Türk kanunlarına, ardından gelen sultanlarımıza ilişkin önemli bir özellik atfedilir. İslam öncesinde kök tengride kutbu olmak, yani Tanrı tarafından kutsanmış dünyaya yön vermek misyonuyla tahta geçer Türk kanunları. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu kavram zillullahı fil arz şeklinde değişim arz eder. Bu da Tanrı'nın, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Yani yine Allah tarafından görevlendirilmiş olduğuna inanır. Sultan Murat Han'da da bunları görüyor muyuz hocam?
4. Murat Han, tabii Anadolu seferinden dolayı vatandaşın, insanların da çok yakından tanıdığı bir insan olmuştur. Hükümdar olarak Osmanlı padişahlar içerisinde geleneği değiştirmiştir. Safevilere karşı kesin bir başarı elde etmiştir. Pek çok ceza yakalayarak Şah Abbas'a ve adamlarına çalışan pek çok kişiyi tespit edip cezalandırmıştır. Bağdat kuşatmasında yer alan, Bağdat seferinde yer alan kahramanlığı, nezaketi, adaleti dünyaya şan salmasına neden olmuştur. Ondan dolayı 4. Murat Bağdat Fatihi unvanına sahip olmuştur. Tarihler ve halk nazarında böyle anıldığını kayıtlar gösteriyor. Gerçekten de 40 gün süren kuşatma sonrasında Bağdat fethedilmiştir ve Fatih-i Bağdat ismiyle anılıyor 4. Murat. Aynı zamanda kendisine çeşitli ünvanlar veriliyor. Halk nazarında da veriliyor. Ve halkın gönlünde o olmadık bir destan kahramanı gibi. Yani olmadık demeyelim de yaptığı işler dolayısıyla hayranlık uyandıracak bir kişi gözüyle biliniyor.
Yani destan.
Hatta Bağdat'ın evet. kuşatması sırasında kendisinin bir topçuya çok kızdığı, topu kendisi eline alıp ateşlediği ve kale duvarını bizzat kendisini yıkmaya çalıştığı, ardından hedefi vurmayan topu beğenmediği ve suya attığı, ardından topu tekrar çıkarıp, yani böyle kızgın hareketleri de var, tekrar ateşlediği, yani tamir ettirip yeniden ateşlediği gibi çok tez canlı, delikanlı karakterli birisi. Onu ifade etmemizde yarar var. Hatta İstanbul'dayken kendisi sarayda Hindistan'dan çok önemli ziyaretçiler gelmiştir 4. Murad'ı. Kendisine çok Hindistan'da herkesin deneyip delemediği bir kalkan hediye etmişlerdir. Bu kalkanla sefere giderseniz efendim kesinlikle sizi korur, hiçbir ok, hiçbir ateşli silah dahi buna tesir edemez şeklinde överek hediyelerini takdim edince elçilerin huzurunda bu kalkanı karşıya hedef olarak dikmelerini istemiştir. Bunun üzerine kendi oku ve yayıyla bu kalkana defaatle ateş etmiş. Yani ok atmış.
Evet hocam.
Ve her oku kalkanı delerek geçtikten sonra kalkanı tekrar onlara hediye etmiştir. Böylece onun ne kadar güçlü bir fizik yapısına sahip olduğu, çok iyi bir asker olduğu konusunda da kesin bir kanaat sahibi oluyoruz. Yine Mısır'daki paşalarına, Avrupa'dan gelen elçilere yapmış olduğu gösteriler bu şekilde çok ilginç bir karaktere sahip olduğunu da dikkatten kaçırmamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Onun kendine has tavırları, tebdili kıyafet yaparak halkın içine karışması dillere destandır ki tarihçiler de bunu teyit ediyorlar. Yani gerek Şeyhülislam'ı, gerekse kadıyı, gerek halkı, kahvehaneleri ve sokaktaki ahvali gözlemlemek için geceleyin ve gündüzleyin çeşitli zamanlarda olmadık şekilde 4. Murad'ın ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Onun çağında yaşayanlardan birisi de işte İstanbul'da Koçu Bey gibi yine Aziz Mahmut Hüdayi diye bildiğimiz önemli ilim ve mutasavvuf kişiliklerden birisi. Onunla tanışmış ve onun eğitiminde de özellikle nasihatlerinde de bulunmuştur. Padişahın böyle çok özgü karaktere sahip olması Irak Türkleri arasında da ayrı bir yere sahip olmuştur. Irak'ta Musul Kerkük yöresinde Türkmenler arasında 4. Murat menkıbeleri anlatılır. Yani destansı bir şahsiyet olarak gösterilir. Ve fiziksel kuvvetiyle karizmasının örtüşmesi onun adeta o dediğiniz Zillullah fil arz tabirine en uygun hükümdarlardan birisi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim tarihçiliğimizde, hükümdarlık anlayışımızda ideal hükümdar tipine yakın bir karakter olarak anılıyor 4. Murat. Gerçekten de o cihan fatihi olma yolunda belki tarihçilikte bu çok geçerli bir şey değil ama biraz daha zamanı olmuş olsaydı 1640 yılındaki hastalığından önce, vefatından önce yaptıklarına bakacak olursak 10 yıl daha onun bütün dünyada belki Osmanlı Devleti'nin çok daha farklı bir noktaya doğru ilerlemesini sağlayacak hükümdar karakterine sahip olduğunu gösteriyor. Onun tedavisi ve vefatı
hocam
sürecinde,
çok genç bir yaş çünkü yani.
28 yaşında evet. Vefat ediyor. Bir yıl öncesinde başlayan seferden, Bağdat seferinden döndükten sonra başlayan nükseden rahatsızlığı nikriz hastalığıdır. Tabii bu nikriz hastalığının iç organlarla ilgili olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda da ata binme ve sürekli olarak yolculuk yapmayla da ilgili hastalığı vardır. Fiziksel anlamda dayanıklı bir insan olmakla birlikte onun çok genç yaşta bazı tarihçilerin çok aşırı bir yorumla ifade ettikleri gibi aşırı alkolden vefat etmesiyle ilgili kanaatleri şüphe uyandırıcıdır.
Hocam çok
makul. Çünkü
mahkum,
doktorların evet. sözünü dinlemiştir ve ara vermiştir. Bu tür şeyleri bırakmıştır. Ardından hastalığının yenilendiğini görüyoruz. ve yiyecekler aracılığıyla 4. Murat'ın düşmanlarının çoğaldığını da biliyoruz. Yiyecekler aracılığıyla zehir verilmesi ve aşamalı olarak onun ortadan kaldırılması gibi bir takım şeylerin yapılması çok kolay idi 4. Murat zamanında. Ki daha önceki hükümdarlarda da bunu görüyoruz. Osmanlı padişahlarında, Selçuklularda ki böyle önemli bir hükümdarın bir suikastle öldürülmesi kanaati bizim tarihçilik açısından üzerinde durulması gereken bir konu olarak değerlendirmemiz daha doğru olur diye düşünüyoruz. Tarih... Yani belgelere göre de daha doğru olan budur.
Evet.
Çünkü doktorların tavsiyesi açıktır. O da uymuştur, uymaktadır. Efendim doktorların tavsiyesine uymadı. O tekrar bir iki kere alınca hemen öldü gibi şeyler, yorumlar. Çok acil ve gereksiz yorumlardır. Çünkü düzelmiştir. Yeniden ordunun başında eğitimlere katılmaktadır. Nasıl oldu da birdenbire tekrar vefat etti. Bu işte şüphe uyandıran taraftır.
Hocam burada tıp bilimine de başvurulduğu zaman aşırı alkol tüketimiyle o yaşta bir insanın vefatı arasında bağlantı kurmak, zehirlenmesiyle bağlantı kurmaktan çok daha düşük bir ihtimal olsa gerek. Evet. Aşırı alkol yani ne kadar kullanabilir kullansa hocam? Bir sultandan bahsediyoruz.
Çok genç birisi ve yediği her zaman denetimde olan birisi. Yani öyle rastgele evet, sokakta hocam. Gezen, evsiz, barsız veya nasıl diyelim başka şeylerle uğraşan bir insan değil.
Devlet yönetiyor
rastgele
hocam.
Bir insandan evet. Bahsetmiyoruz. Kendisi de bu konularda çok titiz birisi zaten. Yani yasaklar koymuş, halkın da sağlığını düşünecek şekilde kendisi de yasaklamıştır. Pek çok şeye dikkat etmektedir. Dolayısıyla bunu çok geçersiz bir değerlendirme olarak görmemizde yarar var.
Fakat az önce söylediğiniz 4. gibi...
4. Murat'ın namını da küçültmek için bu tür şeyler yazılıp konuşulmuş ve değerlendirme olarak öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir şey değildir. Tarihçilik namına bizim bu hususlara dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyoruz.
Hocam şimdi bir diğer sorum da bu daha önceki programlarımızda vurguladığınız bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Devlet içerisindeki kavga esas itibariyle eğer tımarlı sipahiyle Yeniçeriler arasındaysa köken itibariyle hocam merkezde bu varsa buna ilişkin Sultan Murat'ın ne tür girişimleri oldu? Bu ayrımı bastırabildi mi?
4. Murat gelen raporlara göre düzeltme tedbirleri almak için Bağdat seferinden dönüşte emirler ve fermanlar verdi. Maliyeyi düzeltmeyi birinci sıraya koymuştu. Evet. Ve tabii ki bu sistem içerisinde ekonominin, maliyenin düzelmesi için toprak sisteminin düzelmesi gerekiyordu. Yeniçerilere bir sınır çekmesi gerektiğini biliyordu. Ve Yeniçeri reformunu, Genç Osman'ın düşündüğü Yeniçeri reformunu 4. Murat yapmaya karar vermiştir. Nitekim 4. Murat'ın vefatından sonra, şehit edilmesinden sonra öyle de ifade edebiliriz. Yeniçeriler büyük oranda idareyi derufte etmişler. Kösem Sultan yeniden ele geçirmiş. Yeniçeriler aracılığıyla ülkeyi yönetme sürecine başlandığını görüyoruz. Tabii bu arada da Şimşirlik denilen bölgeden hapisten çıkarılan İbrahim, Şehzade İbrahim Sultan olmuştur. İlk 4 yılında Deli İbrahim ismiyle anılmasına sebep olacak anormal davranışlarıyla hükümdarlıktan uzak bir hayat yaşamıştır. Zaten kendisi rahatsızlığı nedeniyle ülkenin gelişmelerinden haberdar olmayan birisidir İbrahim. 25 yaşında tahta geçmiştir. 4. Murad'ın birkaç kere onunla ilgili de tedbirler almayı düşündüğünü biliyoruz. Ancak İbrahim 1644'ten sonra kendisi idareyi kısmen ele geçirebilmiş. Yine de onun bazı hareketlerinin sıra dışı olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz 1648 yılına kadar.
Yani hocam...
İşte bu dönemde de ülkenin özellikle donanma deniz kısmında bazı sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Venediklilerin Gelibolu Yarımadası'nı, Çanakkale bölgesini kuşatarak ablukaya almaları, Akdeniz'e çıkan Osmanlı donanmasının durdurulması ve İAŞ'e ve lojistik destek anlamında başkentten donanmaya yardım gidememesi gibi sonuçlar getirmiş. Bu Osmanlı Devleti'nin gerek Akdeniz hakimiyetinde gerekse Balkanlardaki meselelerde geri kalmasına neden olmuştur.
Hocam Sultan 4. Murat Han'dan sonra Seyfiye sınıfının yani Yeniçerilerin yine saray üzerinde ve devlet yönetiminde bir baskı kurduğunu görüyor musunuz tarihçiler olarak?
Tabii bu ulema arasında da çeşitli tartışmalar başlamıştı.
Evet hocam.
Kalemiye arasında da ittifak yoktu. Aynı şekilde askeri sınıf, seyfiye sınıf dediğiniz askeri sınıflar oluyor.
Evet.
Yani timarlı sipahilerle yeniçeriler arasındaki meseleler, başıbozukluk meselesi devam etmiştir. Ve timarların dağıtımı meselesi büyük bir sorun haline geldikten sonra artık iltizama verme konusu, yani toprak reformu dediğimiz konu gündeme gelmiş ve bir süre sonra Osmanlı Devleti timar sistemini yeniden ele alacak, bazı bölgelerde tamamen kaldıracak ve iltizam sistemini getirecektir. İltizam nedir? Devletin belli bir araziyi, belli bir işte şehri ya da pazarı, bu liman olabilir, pazar dediğimiz yer, deniz ticaretinin yapıldığı bir liman olabilir veya bir menzil, kervansaray vesaire gibi yerler olabilir. Bunların icraya verilmesi, kiraya verilmesi gibi uygulamalar başlamaya durmuştur. Yani başlamış olması bunun ekonomiyi düzeltmekle ilgili, ama Osmanlı Devleti'nin bu sorunları başka bir sistem getirerek çözmeye çalıştığını ifade etmemiz açısından bunu söylüyorum. Özellikle 1650'lerden sonra Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu askeri zorluklar vezir-i azamların ön plana çıkarak Köprülüler dönemi dediğimiz bir dönemin başlaması, ki Kösem Sultan da bu dönemde etkili bir rol oynamıştır. Köprülü Mehmet Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni yeniden düzlüğe çıkaracak bir takım tedbirler almayı başardığını söyleyebiliriz. Ki o dönemin padişahları sarayda oturmaya devam ettiler. Yani 4. Murat'tan sonrası da böyle. Geçmişteki sarayda oturan ve askeri, siyasi meselelerle fazla ilgilenmeyen, devletin ekonomi meselesiyle de fazla çözüm önerileriyle de ilgilenmeyen padişahlar ya da ehliyeti olmayan, kafesten çıkmış, sarayda hükümdar koltuğuna oturmuş padişahlar dönemi, balık baştan kokar hikayesinin tam gerçekleştiği bir görüntü ortaya koymuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek ilmiye sınıfında, gerekse siyasi ve seyfiye sınıfında, idari sınıfta gerçekleşen birbiri içindeki mücadelede devletin iç yapısında parçalanmışlık görüntüsüne sebep oluyordu. Ve 4. Murat kendi reformlarını, istediği planları yapmış bir padişah olarak, ancak onu kanunen yapmıştı, uygulamaya koyamamıştı. Ondan dolayı tam olarak uygulayamadan vefat etmiştir. Plan hocam, yapmıştı, çözüm önerilerini üretmişti. Toprak sisteminde de, askeri sınıfta da kendine özgü tedbirler alıyordu. Tam bu sırada onun vefat ettiğini görüyoruz.
Hocam, sonuna geliyoruz programımızın, ama gerek Sultan Genç Osman döneminde, gerek Sultan Murat Han, 4. Murat Han döneminde Osmanlı aydınlarının ve bu sultanların devletin sorunlarını bildiklerini, toplumun sorunlarını bildiklerini, yani burada bir bilgi eksikliği olmadığını tespit edebiliyoruz galiba. Uygulamada bazı sorunlar ve engellerle karşılaşılmıştır. Şimdi
Osmanlı yenileşme tarihi açısından baktığımızda,
evet hocam,
Osmanlı'daki yaşanan dünya standardının gerisinde kalma, dünya ile rekabet edememe sorunlarını tespit eden ilk padişah kimdir diye sorduğumuzda, bunlardan birincisi Genç Osman'dır ki idam edilmiştir. İkincisi 4. Murat'tır.
O da şehit edilmiştir.
Ve o da şehit edilmiştir. Evet. Dolayısıyla bunu okuyucularımızın, dinleyicilerimizin, tarih severlerin böyle araştırmaları ve gerçek belgelere ulaşarak karar vermeleri gerekir. Ortada çok sayıda tarih kitabı var, tarih yazarı var. Çok aşırı yorumlar var. 4. Murat'la ilgili de, başkalarıyla ilgili de. Tarihin, tarihe mal olmuş bu şahsiyetlerine dair bilgileri doğru bir şekilde elde edebilmek için mutlaka ana belgeleri, pek çok belgeyi inceleyip ona göre karar verip ifadede, düşüncede bulunmak lazım. Yoksa yanlış kararlar ve yargılarda bulunmuş oluruz. Tarihe karşı da vefasızlık etmiş oluruz diye düşünüyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonundayız bu haftada. Bir hafta Veli İbrahim dönemiydi ve Kösem Sultan'la devam edeceğiz, o döneme geleceğiz. Fakat bu hafta hocam duyuralım, Muharrem Baz, Fransa'dan bizi aramış dinleyicimiz. Kitap kazanan dinleyicimiz Muharrem Baz program için teşekkür etmiş, ekibe saygılarını iletmiş. Güle güle okusun diyoruz, biz ona teşekkür ediyoruz.
Biz de hayırlı olsun diyoruz kitabı için.
Bartold ve Rus Oryantalizminde Orta Asya.
Selamlarımızı iletiyoruz.
Selamlarımızı iletiyoruz hocam. Sadık dinleyicilerimiz Almanya'dan Aydın Küperi ve Veysel Kavak da bizlere ulaştılar hocam. Saygı ve selamlarını iletmişler, biz de onları selamlıyoruz.
Evet, biz de selam söylüyoruz Aydın ve Veysel Beylere. Kitabı da tekrar tebrik edelim. Bartold, Rus Oryantalizminde Orta Asya. Hayırlı olsun.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtlık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.